Ayrım 43, sayfa 520. Başkomutanlık ilke olarak her gün Çanakkale Savaşı ile ilgili kısa bir bildiri yayımlıyordu. Anafartalar ve Conkbayırı zaferleri ile ilgili olarak da kısa bildiriler yayımlayacaktı. Ama Mustafa Kemal'in adı iki bildiride de yer almayacaktı. Selahattin Adil'in, Ali Rıza Sedes'in adları da yer almayacaktı. Halk Şefik Aker'i, Hüseyin Avni Bey'i, Halil Sami Bey'i, Esat Paşa'yı da bilmiyordu. İttihat ve Terakki liderlerinden ve partiye yakın olanlardan başkasının parlamasına izin ve fırsat vermeme ilkesi yürürlükteydi. Gazeteler bu ilkeyi bildikleri için kahraman olarak erlerden, çavuşlardan, küçük rütbeli subaylardan söz ediyor, onları büyütüyorlardı. Bir itiraz olsa savunma hazırdı, komutan ve birlik adları askeri sırdır. Ama halkın Çanakkale kahramanlarının adlarını duyup öğrenmesi için birçok yol vardı. Biri yeterdi, yaralılar. İstanbul'da ve Çanakkale çevresindeki hastanelerde 100.000'den fazla yaralı vardı. Çanakkale'nin sözlü tarihi hastanelerden evlere, dükkanlara, sokaklara, kahvelere, hastanelerin bulunduğu şehirlerden Anadolu'ya yayılıyordu. Kadınların özgürlük, eşitlik isteklerine karşı olan yazar Hasan Fehmi Bey'in düşüne taşına yazdığı yazı bugün yayımlandı. Yazısının ileri giden kadınları sonsuza kadar susturacağına güveniyordu. Çünkü basit, açık ve karşı çıkılamaz bir yazıydı. Hasan Fehmi Bey diyordu ki, "Ey hanımlar, kadın erkek eşitliği hakkındaki yazılarınızı okuyor, çalışmalarınızı izliyorum. Boşuna bir çaba içindesiniz. Kadın erkekle eşit olamaz." Bunun birçok nedeni var. Ben sadece birinden söz edeceğim. Erkekler asker oluyor, askerlik yapıyor. Siz asker olmuyor, askere gitmiyorsunuz. Erkeklerin yaptığı, kullandığı her şeyi istiyor musunuz? Öyleyse haydi askere. Nasıl öğretmenlik yapıyorsanız buyurun askerlik de yapınız. Beğendiğiniz Avrupa'da bile kadınlardan kurulu ordular yok. Çünkü erkekler 30 kiloluk tüfek, 3 günlük yiyecek gibi ağır yük taşıyarak askerlik yapıyor. Yürüyor, savaşıyor, bin türlü güçlüğe katlanıyor. Siz bu seviyeye yükselemez, bu işi başaramazsınız. Erkeklerin haklarına sahip olmak istiyorsanız askerlik yapmalısınız. Yoksa susunuz. Dipnot S. Çakır Osmanlı Kadın Hareketi sayfa 153-194. Bu yazı gerçekte daha sonraları yazılmıştır. Bu tarihi aldım. Yansıtırken sadeleştirdim, çok az da süsledim. Tepkileri de sonuca gelişmelere, başka yazılara bakarak öyküleştirdim. Hasan Fehmi Bey bu yazı çıkınca kadınların suspus olacaklarını tahmin etmekteydi. Tersi oldu, kıyamet koptu. Evlerde, kadın iş yerlerinde, derneklerde toplanıldı. Kadınlar kuzu sürüsü olmaktan çıkalı çok olmuştu. Bir kadın dergisi ertesi gün kapağına asker giysili bir kadın resmi koydu. Altında şöyle yazıyordu: "Vatan isterse kadın da asker olur." Kadın Haklarını Koruma Derneği Başkanı Nuriye Ulviye Hanım bir demeç verdi. "Hasan Fehmi Bey, hangi devirdeyiz, hangi günde yaşıyoruz? Geçen yüzyılda değiliz, hatta 10 yıl önceki zamanda da değiliz. Zaman akıyor, hayat değişiyor. Dünyadan gerçekten habersiz olduğunuz anlaşılıyor. Kadınlarımızın şu anda cephe gerisindeki hastanelerde doktorlarımızla birlikte çalıştıklarını biliyor musunuz? Bunlar sizin yaşınızdaki fedakar, hamiyetli hanımlar. Siz ne yapıyorsunuz İstanbul'da? Onlar yurtları, yurttaşları için çalışırken siz boğazı mı seyrediyorsunuz?" Kadıköylü Nimet Nazmi Hanım da gazetelere şu mektubu yolladı: "Bir bey kadın 30 kiloluk tüfeği, 3 günlük yiyeceği taşıyamaz demiş. O beye sesleniyorum. Siz bir çocuğu sırtındaki torbada, bir çocuğu kucağında, bir çocuğu elinde kadın hiç görmediniz galiba. Erkekler kahvede iskambil oynarken evine dağdan odun taşıyan kadınları da görmediğiniz anlaşılıyor. Ailenin sadece bir öküzü varsa ikinci öküz yerine sabana koşulan kadınlardan da haberiniz yoktur. Bir kadının günlük iş yükünü taşıyabilecek kadar güçlü bir erkek var mı dünyada acaba? Sözüne ettiğiniz o tüfek kadınlara tüy gibi gelir. Kadınlar sırtlarında evlerini, ailelerini, yurtlarını, dünyayı taşıyorlar. Susmak inceliğini gösteriniz." Bu tepkiler sözde kalmadı. Kadınlar bir gün içinde haberleşip örgütlendiler. Ertesi sabah askerlik şubelerinin önü doldu. Binlerce kadın sıraya girip askere alınmak için dilekçe verdi. Çoğu peçesini açmıştı, içlerinden biri açıklama yaptı. "Bir bey askerlik yapmamızı istedi, kabul ettik. İşte buradayız. Peçeyle askerlik olmaz, onun için peçeleri dağıttık." Bu konunun ardını bırakmayacaklardı. Sürekli anımsatacak, baskı yapacak, babalarını, eşlerini zorlayacaklardı. Sonunda askerlik yapmaya hazır olduklarını bildirdikleri telgrafı çöp sepetine atan, kadınların askeri olmak için dilekçe vermelerine içerleyen Enver Paşa bile boyun eğecek, kadın taburları kurmak zorunda kalacaktı. Dipnot, ilk kadın taburunun kuruluşu, kadınlara çağrı, kurallar, üniformalar ve benzerleri hakkında Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat, sayfa 412-413. İstanbul'un işgalinden bir hafta sonra gazetelere Kadıköy kadınları imzasıyla bir bildiri geldi. Milli haklarımızı ve namusumuzu koruyacak hükümet ve erkek yoksa biz varız. Bu bildiriyi yazan yiğit kadınlar yerden bitmediler. Çanakkale Savaşı sırasında cephe gerisinde uygarlık, özgürlük savaşı veren kadınlardı bunlar. Milli mücadele başlayınca bir kısmı Anadolu'ya geçti, bir kısmı İstanbul'daki gizli örgüt çalışmalarına, Kızılay etkinliklerine katıldı. Sonra da Cumhuriyet'e kol kanat gerdiler, çağdaşlaşmanın öncüsü oldular. 20. yüzyıl değişimler, dönüşümler yüzyılıydı. Donmuş anlayışlar saçaklardan sarkan buzlar gibi parça parça yere dökülüyor, eriyip gidiyorlardı. 54. tümenin karaya çıkması tamamlanmıştı. Suvla'da şimdi 4 tümen vardı. Planlanan büyük taarruza hazırlık olmak üzere bir birliğin Kavaktepe-Tekketepe çizgisine bir taarruz yapması kararlaştırıldı. Yeni gelen tümenin komutanı hızlıydı, birliğine güveniyordu. Bu göreve talip oldu. Kabul edildi. Bir tugayını görevlendirdi. Bu tepeler ele geçirilirse bundan sonraki hareketler çok kolaylaşacaktı. 12 Ağustos günü yoğun bir bombardımandan sonra tugayın taburları yayılarak öğleden sonra harekete geçtiler. Bunun üzerine 12. Türk tümeninin bazı taburları karşı taarruza kalkarak İngilizleri ateşle, süngüyle, dipçikle geriye sürdüler. Yeni tugay inatçıydı, hazırlanıp bir daha taarruza geçti. Tugay'ın Norfolk taburu diye anılan 5. taburu cesurca ilerledi. 16'sı subay, 250 kişiydiler. Ateş altında azalarak ilerlediler. Savaş dalgalanmaları içinde farkında olmadan Türk savunma hattının gerisine geçmişlerdi. Daha ileri gidemediler, sarılmışlardı. Süngü savaşını kabul ettiler ve kaybettiler. Hiçbiri Tugay'ına geri dönemedi. Sert Türk savunması, bir taburunun kaybolması ve keskin nişancılar 54. tümen komutanını ürkütmüştü. Taarruzu telaş içinde durdurdu. Ne biçim dövüşüyordu bu Türkler? Dipnot, Atase Çanakkale 3 sayfa 422. Norfolk taburunun imha edilmesi yıllar sonra iki iddiaya yol açtı. Birinci iddia, Norfolk taburunun bir buluta binip gittiği ya da bir bulutun taburu alıp götürdüğü. İkinci iddia ise bu taburun esir olduktan sonra Türkler tarafından öldürüldüğüdür. Ne bulut alıp götürmüştür ne de esir olduktan sonra öldürülmüşlerdir. Cesurca savaşarak ölmüşlerdir. 14 subay, 142 er. Bizde de hurafeye yol açan bu olayı belgeli olarak aydınlatan iki araştırma var. Erol Mütercimler, Gelibolu, sayfa 586-593. Doktor Tuncay Yılmaz, Bir Bulut Hikayesi, M. Albayrak'ın yayını hazırladığı Çanakkale Savaşı adlı kitap içinde, sayfa 215-227. Ramazan bayramına az kalmıştı. Binbaşı Nazmi Akpınar, Ramazan bayramında İstanbul'a gitmek için müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa'dan izin istedi. Bir yıldır annesini görmemişti. 48 altını da vererek mutlu etmek istiyordu. Paşanın cömert bir günüydü, bir hafta izin verdi. Teşekkür ederim paşam. Odadan uçarak çıktı, İstanbul'daki bir arkadaşına telgraf çekerek annesine geleceğini haber vermesini istedi. Kadıncağız birdenbire oğlunu karşısında görürse heyecanlanırdı. Gece Yarhisar torpido botu İstanbul'a gidiyordu, ona bindi. Kaptanla sabaha kadar lafladılar. Torpido bot sabah Galata rıhtımına yanaştı. Yollar, evler, camiler bayraklarla süslenmişti. Şehir Ramazan Bayramı ile birlikte Çanakkale'de kazanılan zaferleri, başarıları da kutluyordu. Dipnot, Nazmi Akpınar, Çanakkale Deniz Savaşları Günlüğü, sayfa 88-89. Olayı süsledim. Binbaşı Nazmi Bey Galata'dan Eminönü'ne geçti. Taşıyabileceği kadar şeker, bayramlık, çerez, meyve aldı. Faytona binip Zeyrek'teki baba evine yollandı. Araba sokağa girince biri heyecan içinde haykırdı. Geliyor! Bütün pencereler, cumbalar, balkonlar, kadınlar, kızlarla doldu. Erkekler ve çocuklar kapıların önüne fırladılar. Annesinin geleceğini bütün sokağa haber verdiğini anladı. Zar zor geçinen insanların yaşadığı eski sokak, binbaşı Nazmi Bey'i Çanakkale'deki bütün deniz, kara ve hava zaferlerinin kahramanı, başkomutan gibi karşıladı. Sokak alkışlar, sevinç çığlıkları, gözyaşları, dualarla yıkıldı. Yoksunluklar içinde yaşamaya çabalıyorlardı. Bir yığın dertleri, sorunları, sıkıntıları vardı. Ama hepsini unuttular. Nazmi Bey annesinin elini öpebilecek kadar fırsat bulabildi. Küçük ev göz aydına, hoş geldine, bayramı kutlamaya gelenlerle dolup dolup boşalmaya başladı. Sahan sahan yemek taşıdılar, hepsi aynı şeyi istiyordu. Bize Çanakkale'yi anlat. Artık bizi bir daha horlamaz, küçük göremezler değil mi? Doğru mu söyle? İzinli subayların getirdiği siparişler arasında en çok yeri badem şekeri, çikolata ve akide tutuyordu. Bayram namazından ve bayramlaşmadan sonra bunlar ortaya çıkarıldı. Akşama değişmez bayram ve zafer yemeği vardı. Kuru fasulye, pilav ve üzüm hoşafı. Düşman Seddülbahir, Conkbayır ve Anafartalar'da yenilmişti. Bundan güzel bayram olabilir miydi? 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey bayram ziyaretine gelen 27. Alay'ın yeni komutanı Binbaşı Halis Bey ile tabur komutanlarına ''Beyler'' dedi, ''İstanbul'u, mahallemi, sokağımı, evimi, eşimi, oğlumu, kızımı çok özledim. Sizi burada savaşırken bırakıp izinli gitmeye utanmıştım. Şimdi Mustafa Kemal Bey sayesinde durumumuz iyileşti. Karar verdim, ben de izne gideceğim.'' ''Ne zaman?'' ''Haftaya, birkaç gün kalsam yeter.'' Hüseyin Avni Bey öğleden sonra Halis Bey'i ziyarete gitmek istiyordu, gidemedi. Serseri, hain, rezil bir obüs mermisi 57. Alay karargahına düştü. 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey şehit oldu. Dipnot, bir kahramanlık abidesi 57. Piyade Alayı, sayfa 57-58, 13 Ağustos 1915 Cuma. Olayı duyan vurulmuşa dönüyordu. Bayram zehir zıkkım oldu. Mustafa Kemal Çamlı Tekke'deydi. Neşeyle annesine mektup yazıyor, sağlığının çok iyi olduğu hakkında güven vermeye çalışıyordu. Annesi yazdırdığı mektuplarla yatılı bir öğrenciymiş gibi sağlığını koruması için çeşit çeşit öğütler, emirler vermekteydi. Hüseyin Avni Bey'i ne kadar sevdiğini bilenler acı haberi söyleyip söylememekte kararsız kaldılar. Geciktirmek doğru olmayacaktı. Haberi vermeyi Cevat Abbas Bey üzerine aldı. İçeri girdi, olayı kekeleyerek açıkladı. Mustafa Kemal yüzüne baktı. Anlamamış ya da inanmamış gibiydi. Sonra ağır ağır gözleri doldu, taştı. Gözyaşları yüzüne akmaya başladı. Taştan, demirden sanılan o yorulmaz, uyumaz, acıkmaz, kurşun işlemez komutan ağlıyordu. Gece 57. alayın makineli tüfekleri öfke, gazap, nefret, hınç ve lanet kustu. Makineli tüfek bölüğü komutanı hiç yapmadığı bir şey yapmış, üç nolu tüfeğin başına kendi geçmişti. Karşıdaki siperlerin kum torbalarını delik deşik etti, parçaladı, mazgallarını devirdi. Görünen, kımıldayan, sürünen her gölgeyi biçti. Bağıra bağıra, küfür ede ede, ağlaya ağlaya ateş ediyordu. Namlu kızarana kadar ara vermedi. General Stopford sürüp gelen başarısızlıklar yüzünden General Hamilton'ın çok kızdığının farkındaydı. Başarısızlıklarda kendisinin bir kusuru yoktu, birlikler yetersizdi. Komutanlar acemiydi, yeterli top yoktu. General Hamilton da çok aceleciydi. Başarısızlığı örtmek ve General Hamilton'ın övgüsünü kazanmak için bir sürpriz yapmaya karar verdi. 10. Tümen'e Kireçtepe'yi ele geçirmesini emretti. Taarruzu 2 muhrip ve 3 batarya destekleyecekti. Kıyı boyunca uzanan Kireçtepe ele geçirilirse Türk sağ kanadının arkasına uzanmış olacaklardı. Bu taarruzun General Hamilton'ı ne kadar mutlu edeceğini düşünerek tatlı tatlı güldü. Başına gelecekler, aklının köşesinden bile geçmiyordu. 15 Ağustos günü saat 14.15'te kara ve deniz topları Kireçtepe'deki Türk mevzilerini ateş altına aldı. 10. Tümen'in 3 tugayı bir saat sonra ilerlemeye başladı. 2 gün sürecek olan Kireçtepe boğuşması başladı. Tepeler birkaç kez el değiştirecek, sonuçta İngilizler çıkış çizgilerine geri döneceklerdi. Boşuna bir boğuşma olmuştu. Ama Türklerin kaybı büyüktü. Gelibolu Jandarma Taburu Komutanı Yüzbaşı Kadri Bey şehit olmuştu. Dipnot Atasay Çanakkale 3 sayfa 426. Türk kaybı 3 subay 315 er şehit, 8 subay 1238 er yaralı, 87 kayıp, toplam 1696. İngiliz kaybı 2000 kadar. Adı geçen eser sayfa 432. Bu acı olay genç subayları çok ağlattı. Başta komutanları olmak üzere Karakol Dağı, Kireçtepe için şehit düşmüş bütün kahramanlar anısına boş mermi kovanlarından bir anıt diktiler. Dipnot, Çanakkale'de şehitler için dikilen ilk anıt budur. Bu tarihi anıt hala duruyor. Vefalı ziyaretçilerini bekliyor. Kadri Bey'in öğüdünü anımsayarak aralarında bu anıta bir de ad verdiler. Uyuma ey Türk! General Hamilton, Lord Kitchener'a General Stopford ve tümen komutanlarından acı acı şikayet etmişti. Lord Kitchener'dan şu yanıtı aldı. Gerekeni hiç duraksamadan yapınız. General Stopford'un 15 Ağustos'taki izinsiz ve bilgi vermeden yaptırdığı sonuçsuz taarruz sorunun çözümünü kolaylaştırdı. General Stopford'u ve kurmay başkanını azletti. Yerine 29. Tümen'in başarılı komutanı General Leslie atadı. General Liesel Sulla kol ordusundaki bazı tümen komutanlarından daha kıdemsizdi. Kıdem sorunu askerlerin zayıf noktasıydı. Bir bölümü için kıdem konusu savaştan daha önemliydi. 10. ve 11. tümen komutanları istifa ettiler. Hamilton derin bir soluk aldı. Bütün mızmızlar, kararsızlar, pimponlar gitmişti. Yetersiz olan bazı tugay komutanlarını da değiştirdi. Sulla kol ordusunun komuta katı yenilendi. Dipnot, Alan Moorhead, Çanakkale Geçilmez sayfa 395 ve devamı. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 363, 366, 369, 372. Karışan birliklere çeki düzen verilmeye başlandı. General Hamilton günlüğüne şöyle yazdı. Elimize çok iyi bir fırsat geçmişti ama Osmanlı Bankası'nı soyamadık. Anafartalar grubu komutanlığı düşmanın en küçük hareketini bile dikkatle izlemekteydi. Düşmanın yeni bir harekete hazırlandığı tahmin edildi, orduya bilgi verildi. Birlikler uyarıldı. Liman Paşa başkomutanlıkla yazışarak Saros kesiminin 1. orduya bağlanmasını sağladı. Liman Paşa ve ordu Saros takıntısından kurtuldu. Saros'taki 6. tümen ile orada bırakılmış olan 2 alayı Anafartalara yürüttü ve Mustafa Kemal'in emrine verdi. Anafartalar müfrezesi de takviye edilerek tümen düzeyine çıkarıldı. Jonk Bayırı'ndaki 9. tümende yedek olarak Anafarta tepelerinin arkasına alındı. Dipnot, Mustafa Kemal'in emrinde Anafartalarda 5, Jonk Bayırı'nda 2 tümen toplanmıştı. Kuvveti Saros'tan ve Asya yakasından gelen alaylar ve taburlarla 8 tümeni bulmuştu. Bu bir ordu demekti. Seddülbahir'de Vehip Paşa'nın emrinde 3,5, Arıburdu'nda Esat Paşa'nın emrinde 2,5 tümen, Asya yakasında Mehmet Ali Paşa'nın emrinde 2 tümen vardı. Toplam 16 tümen. Grupkurmay Başkanlığı'na Hayri Bey'in yerine İzzettin Çalışlar atanmış Mustafa Kemal rahatlamıştı. Dipnot, Mustafa Kemal'in grup komutanlığına atandığı gece eski grup karargahında yaşadıklarını unutmasına imkan yok. Raporuna o geceyi ayrıntılı olarak yazmıştır. Ama Hayri Bey'e kin tutmamış yanından uzaklaştırmakla yetinmiştir. Hayri Tarhan Cumhuriyet döneminde tüm generalliğe kadar yükselecektir. Düşmanın hareketsiz durmayacağı belliydi. Birlikleri denetlemeye, savaşa hazırlamaya başladı. General Diesel geniş bir incelemeden sonra Suvla'daki durum ve birlikler hakkında iyimser bir rapor hazırladı. Raporda yapılması düşünülen taarruzun başarılı olması için her türlü nedenin var olduğunu bildiriyor ve diyordu ki, Türk mevzileri ele geçirilemez değildir. Siperlerin önünde tel örgü bile yoktur. General Hamilton kaç zamandır yaşamadığı bir sevinç içinde Suvla'ya geldi. Bir ümit rüzgarı esmeye başlamıştı. Toplantı çok güzel geçti. Bütün komutanların morali yüksekti. Ama Hamilton bu kez hayale kapılmadı, gerçekçi oldu. Genel bir taarruz yerine daha sınırlı, hesaplı ama Türklerin belini kıracak bir taarruz istedi. Dipnot, General Hamilton takviye ve yeni birlikler istediği zaman bunun gerekçesi olarak Lord Kitchener'a şöyle yazmıştı. Çok cesur savaşan ve iyi sevk ve idare edilen Türk ordusunun karşısında bulunuyoruz. C.F. Aspinall Oglander, 2. cilt sayfa 373. General Liesel buna uygun bir taarruz planı hazırladı. Hedef ilk aşamada İsmailoğlu Tepesi, küçük Anafarta çizgisiydi. Bu çizgi ele geçirildikten sonra ikinci aşama olarak Anafarta tepelerine taarruz edilecekti. Seddülbahir'deki 29. tümen ile Mısır'dan gelen atsız süvari tümeninin Suvla'ya çıkarılmasına başlandı. Bir Anzak Tugayı da Bomba Tepe'ye taarruz edecekti. 60 yükseltili tepe. Bu küçük alçak tepecik Suvla ve Ağıldere Sazlıdere kesimi arasındaki düğüm noktasıydı. Arkasındaki büyük düzlüğe de egemendi. Bu bakımdan önemliydi. Taarruzun 21 Ağustos 1915 Cumartesi günü yapılması kararlaştırıldı. Taarruza 48 bin savaşçı katılacaktı. Dipnot, 10. 11. 53. ve 54. tümenler 30 bin kişi, artı 29. tümen 10 bin, artı süvari tümeni 5 bin kişi, artı Anzak müfrezesi 3 bin kişi, eşittir 48 bin kişi. İngiliz resmi tarihine dayanarak Atase Çanakkale 3, sayfa 449, 448, 447. Faruk'tan Ertuğrul'a. Kanlı sırtı düşmana kaptırmış olmayı tümende kimse içine sindiremiyor. Diyebilirim ki her gece ya bir birlik ya da fedailerden kurulu bir müfreze bir parçasını olsun geri alabilmek için kanlı sırta hücum ediyor. Baskına kalkıyor, sızmaya çalışıyor. Sanırım ki düşman bu korkuyla hiç uyumuyor, ateş üzerinde yaşıyor. Gönüllü asker olmuş 2 liseli öğrenciyi benim takıma verdiler. Bu ele avuca sığmaz küçük kahramanları esirgemek için ikisini de yanıma haberci olarak aldım. Savaşa katılamayacakları için bana dargın ve kızgınlar. İtalya Almanların yanındayken İngilizlerin yanına geçmiş, Avusturya ile birlikte Osmanlı Devleti'ne de savaş ilan etmişti. Çanakkale Savaşı'nda yer alacağından ya da Rodos'a yakın olan Anadolu kıyılarına asker çıkaracağından kuşkulanılıyordu. Bu olasılıklar sıkıntı yarattı. Enver Paşa'yı bu ara en çok ilgilendiren sorun İtalya değildi. Hanımlar arasında çarşafların etek boyunun ayak bileklerinin görüneceği kadar kısaltılmasının konuşulduğunu, böyle bir modanın başlayacağını duymuştu. İşte bu olamazdı. Bir Osmanlı kadını böyle giyinemezdi. İstanbul Merkez Komutanı'nı çağırdı ve emrini verdi. Kadınların çarşaflarının etekleri ayak bileklerini gösterecek kadar kısa olmayacak. Böyle bir bildiri hazırlayıp gazetelere ver, yayınlasınlar. Bu emri dinlemeyenler gözaltına alınacak, haydi. Merkez Komutanı gereğini yapmak için makamına koştu. Dipnot: Refik Halit, 3 Nesil 3 Hayat, sayfa 80. Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul, yılı yok. 21 Ağustos 1915 Cumartesi günü Çanakkale Savaşları'nın en büyüğü başladı. İkinci Anafartalar Savaşı. Türk cephesinde solda 7. tümen, ortada 12. tümen, sağ kanatta da 5. tümen, geride 2 yedek tümen vardı. 13'ü ağır, 97 top bulunuyordu. Savaşçı sayısı 30 bin kişiyi aşıyordu. Mustafa Kemal 12. tümeni incelemeye gelmişti. Bu tümen ile solundaki birlik arasında bulunan kesimin savunmasını biraz zayıf buldu. Bu kesimin savunmasını üstlenmek üzere 9. tümeni görevlendirdi. Bu uğraş sırasında düşman bombardımanı başladı. Saat 14.30'du. Bir zırhlı, 3 kruvazör ve 2 muhribin topları ile 85 kara topu 12. ve 7. tümen mevzilerini ateş altına aldı. Mustafa Kemal savaş idari yerine döndü. Bütün tümenlerle telefon bağlantısı kurulmuştu. Haberleşme kolaylaşmıştı. Bombardıman arasız bir saat sürdü. Siperler harap oldu. Fundalar ve çalılar tutuştu. 15.30'da birlikler harekete geçti. General Hamilton ve kurmayları General Liesel ile birlikte savaşı Karakol Dağı'ndan heyecan ve ümitle izleyeceklerdi. İmparatorluğun önde gelen 3-5 büyük generalinden biri olan General Hamilton'ın karşısında şimdi de 3 kez planını yıkmış olan 34 yaşındaki yeni albay olmuş genç komutan vardı. İngilizler 12. ve 7. tümen cephelerine doğru çekirge sürüleri gibi ilerlemeye başladılar. 3 İngiliz tümeni 12. tümenin cephesine İsmailoğlu Tepesi ile iki yanına yüklendi. 12. tümen mevzilerini kıskançlıkla savundu. Bir avuç toprak bile vermek niyetinde değildi. Vatan toprağının kutsal olduğu hepsinin ciğerine işlemişti. Her fırsatta karşı taarruza da geçerek İngilizleri eritmeye, kırmaya, ufalamaya başladılar. Çamlı Tekke yüksekliğinden savaş alanı tabak gibi görünüyordu. Mustafa Kemal savaşı her anıyla izliyor, gerektikçe tümeni uyarıyor, düşman gerisindeki hazırlıkları bildiriyor, önlem alınmasını sağlıyordu. Zaman zaman da komutanları, askerleri kutluyordu. Hızlı bir birliğin 12. tümenin soluna oldukça zayıf tutulmuş olan ara kesime yaklaştığı görüldü. Orayı tutacak olan 9. tümenin alayları daha yoldaydılar. Bu kesime bir kuvvet yetiştirmek gerekiyordu. Mustafa Kemal telefonla süvari alayı komutanı Yarbay Esat Bey'i aradı. Alayıyla Silvi köyündeydi. Durumu anlattı ve oraya hızla yetişiniz ve düşmanı durdurunuz dedi. Alay komutanı doğal bir sesle yanıtladı. Baş üstüne. Bu doğallık Mustafa Kemal'i duraksattı. Komutan görevini iyi anlamamıştı galiba. Ne yapacağınızı acaba iyi ifade edebildim mi? Yarbay Esat Bey, evet efendim dedi. Ölmekliğimizi emrediyorsunuz. Silvi köyünden yola çıkan süvari alayı biraz sonra 4 nala Çamlı Tekke'yi aştı. Büyük Anafarta köyünü geçmekteydi. Subaylar ve erler kılıçlarını çekmişler, savaş kokusu alan atların yeleleri ve kuyrukları kabarmıştı. Düşman topçusu alayı fark ederek ateş altına aldı. Savaş idari yerinden alayı izliyorlardı, soluklarını tuttular. Alay bir an bile hızını kesmeden patlayış bulutlarının ve barut dumanlarının içinden, yanan fundaların alevlerinin arasından geçerek ilerledi. Vurulan atlar, süvariler savruluyor, düşüyor ama alay düzenini bozmadan bölük bölük 4 nala koşuyordu. 12. tümen ile 7. tümen arasındaki kesime yetişti. Burada bulunan küçük birlikler ilerleyen düşmanı ateşle yavaşlatmışlardı. Süvari alayının yarısı piyade savaşına indi, yarısı düşman öncüsünün üzerine atıldı. Bunlar toz bulutu içinde ölüme ya da zafere koştular. Kılıçlar havaya kalkmıştı, güneş değdikçe binlerce şimşek çakıyor, nallardan kıvılcımlar fışkırıyordu. Subaylar ve erler savaş çığlıkları atarak düşman öncüsünün içine daldılar. Düşman durdu. Dipnot: Mustafa Kemal Anafartalar Muhaberatı'na ait tarihçe, sayfa 64-66. Atası Çanakkale 3, sayfa 451-452-455. Fali Rıfkı Atay Çankaya, sayfa 319. Fadi Rıfkı Atay yanlış olarak Esat Bey'in Sadrazam İzzet Paşa'nın kardeşi olduğunu yazıyor. Doğu ordusundan istifa eden Hasan İzzet Paşa'nın kardeşidir. 12. ve 7. Tümen kesimlerinde bazı siperler elden ele geçiyordu. İngilizler bir sonuç alamamışlardı. General Hamilton taarruzun yenilenmesini emretti. Acele ediniz. Peki efendim. Düşman hızla hazırlanarak akşamüstü şiddetli bir topçu ateşinden sonra yeniden taarruza kalktı. Her taarruz dalgası Türk mevzileri önünde kırılıyordu. Yine sonuç alamayacakları belli olmuştu. 7. Tümen kesiminde 3000 kişilik Anzak müfrezesi de sabah bomba tepeye taarruza geçmiş, gün boğuşmalarla geçmişti. Anzak birliği küçük ama kritik bir yeri ele geçirdi. Geri almak için yapılan girişim başarılı olmadı. 7. Tümen komutanı bu yerin gece taarruzu ile geri alınmasına karar verdi. Dipnot Atasa Çanakkale 3 sayfa 442 ve devamı. Genel olarak 2. Anafartalar Savaşı. Anzaklar 27 Ağustos'ta bomba tepeyi almak için bir daha taarruz ederler. Küçük bir mevzi dışında tepe tümüyle Türklerde kalır. Adı geçen eser sayfa 458. Kendini kadınların giyimi konusunda da yetkili gören başkomutan, kadın eteklerinin uzunluğu ile uğraşırken Polonyalı bir gazetecinin grup karargahına geleceği, akşam yemeğine ve yatıya kalacağı bildirilmişti. Muhabir akşama doğru orduya ait bir otomobil ile geldi. Muhabir sarışın, uzun boylu, orta yaşlı, zarif bir kadındı. Ordu yanına bir de mihmandar vermişti. Savaş yer yer devam ettiği için yemek savaş idari yerinde hep birlikte yenildi. Türk kadını sokağa zor çıkarken Polonyalı bir kadın gazeteci Türkiye'de savaş alanını ziyaret ediyordu. Varlığı ileri bir toplum ile Türkiye arasındaki büyük ve derin farkı göstermekteydi. Dipnot İzzettin Çalışlar, Atatürk'te 2,5 yıl, sayfa 53. Almanca bilenlerle konuştu, tartıştı. Bilgisi ve ağırbaşlılığı ile herkeste saygı uyandırdı. Kadın yattıktan sonra subaylar savaş fırsat verdikçe kendi aralarında dertleştiler. Köyde yalnız başörtüsü vardı. Çünkü kadın yapması gereken bir çeşit işi çarşaf ve peçeyle yapamazdı. Örtünme kasabalarda başlıyor, şehirlerde sıkılaşarak devam ediyordu. Buralarda köydeki işlere benzer iş yoktu. Büyük çoğunluk ev kuşuydu. Bir kurmay dedi ki, bir yandan kadınların birinci ve asıl görevi analıktır, çocuk yetiştirmektir, analık kutsaldır diyoruz. Öte yandan da kadınları kör kütük cahil bırakıyor, çocuklarının önünde aşağı alıyor, hatta dövüyoruz. Birçok açıdan tedaviye muhtaç bir toplumuz. 7. Tümen'de gece taarruzu için hazırlık yapılmaktaydı. Taarruz görevi Orhan'ın takımının bağlı olduğu tabura verilmişti. Bir üşüyor bir terliyordu ama alışmıştı bu duruma. Kaç gündür subayların içinde askerlerin arasındaydı. Bu insanları ne hayatlarında hiç görmedikleri uçaklar korkutuyordu, ne ölüm üreten silahlar, ne acımasız düşman. Oysa kendi küçücük Dilber'den korkup kaçmıştı buraya. Son dönem Türk yazarlarını korkak, kırılgan, hastalıklı kahramanları gibi ölümü aramaya gelmişti. Bir de Anadolu halk hikayelerini düşündü. Biri bile yılmıyor, ölecekse aşkı için savaşırken ölüyordu. Toplanılıyordu. Orhan takımını alıp bölüğe katıldı. Dilber kadar güzel bir geceydi, yıldızlar akıp duruyorlardı. Sevip okşayan bir yel esmekteydi, havada bir İstanbul kokusu vardı. Karışık arazide sessizce ilerleyip bir yerde durdular. Düşmana iyice yaklaşmışlardı, hücum düzenine girildi. Orhan'a da büyükçe bir tabanca vermişlerdi, elini aldı. Saniyeler geçmiyor, yavaşça damlıyordu, üşümeye başlamıştı, titriyordu. Hücum emri verildi, fırladılar. Orhan takımının önünde koşuyordu. Aylardır hayal ettiği andı bu. İçinde resimler, sesler, özlemler, tutkular, dokunuşlar, dualar, utanmalar, acılar, pişmanlıklar, hayaller, şarkılar kaynaşmaktaydı. Bütün hücreleri Dilber'le doluydu. Galiba ağlıyordu. Bir sel yatağından makineli tüfeklere doğru aktılar. Sendeledi, bacağından vurulmuştu. Yürüyemedi, düşüp kaldı. Ölmemişti. Ölmediğine sevindiğini fark etti. Sağlıkçılar geriye taşıdılar.